Eso ni con shock. O aleti biraz daha şey kullanabilirsiniz ya. Çekerek. Yapabilir misiniz? Aleti daha başkalarına da şey yaparak. Yani mesela sen konuştun. Şimdi sen orada birkaç dakika konuştun. Orada seni yakalayabilirdi şey, kamera. Öyle mi? 13 dakikalık şeyimiz mi var? Maksimum. O bir şey yaramaz mı? Bunu geçeceğiz. Başlayalım mı? Şimdi ne? Nerede kalmıştık? Bir şey. Ne?
Hayır, gelişmiş toplumları, gelişmemiş toplumları üzerindeki şeysi işte.
Tamam. Evet. Yani Afrikalı toplumlar, Afrika ulus halkları, ulus diyemiyoruz kolay kolay. Yani henüz öyle bir homojen bir kültür. Yani
baktığınız zaman zaten ülkelerin
Tutsi'de, eğer Ruanda'da 50 tane kabile varsa ya da 100 kabile varsa ona ulus diyemeyiz. O devletin nüfusuna bir ulus diyemeyiz. Yani ulus olması için şey gerekir. Dil birliği en azından bir iletişim gerekir. Yani dil birliği şart değil. İsviçre'de 3 tane değişik dil var ama şey var, iletişim var onların arasında. Ya da Kanada'da Fransızlar ve Fransızca ve İngilizce konuşanlar yine de şey, aynı ulusun bireyleri, yurttaşları olabiliyorlar. Yani ortak şimdi
ortak bir kültürü paylaşıyor.
Evet. Bir yani Ruanda'da olan olayların sorumluluğu ne kadarı Batı'ya, Avrupa'ya düşüyor, ne kadarı Ruandalıların kendilerine düşüyor. Bunlar matematiksel problemler değiller ve moral problemler. Yani orada diyebiliriz. Ruanda, yani bu belki de Afrika'nın durumu. Şimdi Afrika dünya tarihinde özel bir yer dolduruyor. Yani Kuzey Afrika Batı'ya aitti. Eski kültüre aitti ya da yani bizim ait olduğumuz dünyaya ait o Kuzey Afrika. Ama asıl Afrika dünya tarihinde nerede duruyor? Ve bu insanlar bugün hala şeyler, yani özel bir durum dolduruyor. Latin Amerika'da öyle. Latin Amerika şey değil, yani kendine kurtarmış bir şey değil, kültür değil. Latin Amerika bütününde. Şili örneğin, Şili şu an Pinochet'den sonra büyük ölçüde yatışmış durumda görünüyor. Şeye, sisteme, dünyanın diyelim modern yurttaş toplumu bütününe entegre olmuş gibi görünüyor ama aynı zamanda da Latin Amerika'ya özgü tüm sorunları kendi içinde taşıyor. Yani Türkiye'de şu anda gecekondu var mı? Nerede var?
Gültepe'de.
Ne kadar?
Boğaz Köprüsü'nden bile geçeyim, biraz daha tepesine
oturuyor. Şeyin, şu anda o... Chavez'in ülkesindeki, yani Bolivya değil mi orası? Neresi? Chavez'in ülkesi. Venezuela mı?
Venezuela.
Venezuela'daki yapılaşmayı gördünüz mü oradaki gece konuda?
Evet,
her tarafta şey, yani böyle...
Teneke.
Ya da belki şu an tuğla şey kullanıyorlar. Briket kullanıyorlar ama yine de şey değil.
Hayır, yapı ağırlığı gece konuda.
Evet. Yani bunların...
Zenginler şeyde, şimdi bizdeki gibi böyle şey duvarla çevirmiş mahalleler içinde.
Tabii onlar villalarda ve kalelerde yaşıyorlar. Evet. Yani resmen kale onların şeyleri. Gerçi öyle hani topla kırılacak kadar kalın duvarlar değil. Narin duvarlar. İnce. Ama yine de şey dışarıya kapalı ve şey açıkça villalarda yaşıyorlar. Kale villalarda yaşıyorlar. İşte Hawaii şeye gidiyorlar. Florida'ya gidiyorlar. Her fırsatta tatillerini, boş zamanlarını, hafta sonları falan orada geçirip yine kendi villalarına dönüyorlar. Chavez oradaki yerli halkı şey yapmaya çalışıyor, kurtarmaya çalışıyor. Yani o insanların şeyleri yurttaş toplumu burada yani bir halkın sorumluluğunu kendisine verdiğimiz zaman o zaman Latin Amerika'da olan şeyler şeyin değil. Amerika'nın sorununda bütün faturayı CIA ya da Amerika'ya çıkarmak şey olmayacak, yeterli olmayacak ve onların kendilerine de çıkarmamız. Aslında tarihe çıkarmamız gerekir. Yani bazı şeyler kaçınılmaz. Yani iki despot kapıştığı zaman, savaştığı zaman onların arasında taraf tutmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü ikisi de despot. Ve orada yurttaş toplumunun ilk biçimi diye bir şey varsa, az önce konuştuğumuz şey, yani henüz özgür olan bir toplum, yurttaş toplumu olmasına karşın duyunçlu toplum değil. Yani insan haklarından habersiz, sosyal eşitlikten habersiz filan. Böyle bir toplum, Amerika Birleşik Devletleri özellikle şeyde böyle, şu an hala böyle, belki bunun ötesine geçme noktasına yaklaşıyor. Ama yurttaş toplumunun ilk evresindeki bir toplum şeyle karşı karşıya geldiği zaman, başka bir despot kültürle karşı karşıya geldiği zaman şey diyebiliriz bu. Amerika duyunçsuz bir yurttaş toplumu olarak despotik Rus diniyle karşı karşıya geldi. Son Soğuk Savaş denen dönemin belki de şeyi buydu, temel kavramları buydu. Ruslar yurttaş toplumunu temsil etmiyorlardı. Sovyetler Birliği denen şey. Yani bir tür despotik yapıydı o. Ve onun karşısında özgürlüğü savunma pozuna giren Amerika'nın savunduğu özgürlük ise şey değildi. Yurttaş toplumunun olgun yurttaş toplumunun özgürlük kavramı değildi. Yani daha çok dolaysız özgürlük. Hegel'in o soyut hak bölümünde anlattığı şey Amerikalıların şu an temsil ettikleri özgürlük, o da şeydi, mülkiyet özgürlüğü. Yani o yüzden insanlar Amerika'nın davranışında kapitalist bir şey gördüler, yan gördüler. Çünkü Amerikan duyuncunun zayıflığı, Amerikan yurttaş toplumunu sadece mülkiyet toplumuna indirgiyor bir bakıma. Yani mülkiyet şey değil, kendine kötü değil. Ama mülkiyet tek hedef yapıldığı zaman ve bütün varoluşun birinci ereği yapıldığı zaman, o zaman mülkiyet çirkinleşiyor ve moral değer, mülkiyet biçimi, bunlar belki biraz şu an karışık görüyor ama ileride işimize yarayabilir. Şu an söyleyeceğim şey, mülkiyet öyle bir istenç biçimi ki moral kapsamıyor. Ahlaksal bir belirlenim değil mülkiyet. Yani bir şeye ben benimdir dediğim zaman, istencimi ona koyduğum zaman bu moral bir edim değil. Bu hak edimi ya da soyut hak edimi Hegel'in deyimiyle ve bu aşamada henüz şey yok, duyuncun bir işlevi yok. Yani benim mülkiyet timin doğru olup olmadığı ilgilendirmiyor beni başlangıçta. Önemli olan benim bir nesneyi ya da bir kıtayı, bir cismi, herhangi bir şeyi kendi istencimin altına getirip getirmemem. Yani gidip örneğin Christopher Columbus Amerika'yı keşfettiği zaman orayı hemen şeyin istencine bağladı. Amerika sandığı yeri İspanya Kraliçesi'nin istencine bağladı. Buraları dedi, İspanya Kraliçesi'nin toprağı ilan ediyorum ya da mülkü ilan ediyorum. O moral bir edim değil. Buna iyi ayırt edebiliyor muyuz? Çünkü duyunca danışmıyor. Yani o duyunç faktörü daha sonra geliyor. Şu an
çok önemli bir konu
olacak. Önemli ve temel ve o kadar karışık da değil ama şu an sistematiği görmediğimiz için bize belki biraz şey gelecek, boşlukta sallanan bir şey gibi gelecek. Ama ona dikkat edin. Mülkiyet kavramı duyunç kavramını içermiyor. Ve duyunç kavramı mülkiyeti, duyunç mülkiyetin üstünde duran bir kavram. Çünkü mülkiyetin haklı ya da haksız olduğunu ya da şöyle ya da böyle paylaştırılabileceğini ya da paylaştırılmayacağını karar verebilen bir yeti duyunç. Duyunç mülkiyetin üstünde ya da duyunç şöyle de diyorduk, duyunç istencin temelinde yatıyor. Bu kavram net mi kafamızda? Bu çok önemli. Yani istenç ve duyunç arasındaki ilişkide duyunç da bir istenç. Ve istenç duyunçtan soyutlandığı anda doğrudan doğruya benim tırnak içinde benim olarak belirlediği anda kendini mülkiyet biçimini alıyor. Başka bir biçimi almıyor. Yani örneğin hukuk da bir, hak da bir istenç. Ama hak şey değil, mülkiyetten ayrı bir şey. Hakta şey var. Açıkça hukuk diyelim. Yani hak derken tüzeyi kastediyorum. Orada
diğer istençlerinde o sizin mülkiyetinizi onaylaması.
Ona o mülkiyetin içinde kapsanan bir koşul. Yani mülkiyet olabilmesi için benim sadece benim istencim yeterli değil. Başka istençler tarafından onaylanması gerekiyor. O ayrı bir konu. Ama bunun için tüze felsefesine dönmemiz lazım. Yani karıştıracağım ve sizi şey olacak. Pek kolaylaşmayacak iş. O zaman yani duyunç ve istenç arasındaki ilişki şu. İstenç bir şeyi bilinçli olarak düşünerek isteme edimi diyelim ya da belirlenimi. Ama istencin o şey sorumlusu duyunç. Yani duyunç bir şey istenip istenmeyeceğine ya da doğru olup olmadığına karar verme yetisi. Yani bir şey doğruysa yapılır. Eğilirse yapılmaz. Değil mi? İstenç o anlamda duyuncun efendisi. Şey, duyunç istencin efendisi. Tersini söyledim.
İçgüdülerin hani o bütün şeylerin üstünde.
Evet. Yani. Evet. Dürtülerin, içgüdülerin. Ama duyunç aynı zamanda dolaysız istencin de üstünde duruyor. Hegel'in sisteminde. Yani şimdi mülkiyet istenci içgüdü değil.
Evet.
Mülkiyet duyuncu içermiyor dedik. Hı hı. Dikkat ettiniz mi?
Evet.
Ama mülkiyet şey değil. İçgüdüsel ya da dürtüsel bir şey değil. Fakat ona çok benziyor. Yani bir şeyin senin olduğunu isteme bu bir içgüdüsel edim değil. Yemek yeme gibi bir şey değil. Bir şeyin benim olmasını istemem. Bu entelektüel bir şey. Yani istenç kararı ya da istenç belirlenimi, içgüdü belirlenimi değil. Ama yine de şey yok. Orada duyunç dolaylılığı henüz yok. Yani duyunçtan geçmemiş. Geçebilir. Kesinlikle geçemez diye bir şey demiyoruz. Ama mülkiyet şey.
Ve, belki neyi istediğin duyuncu, duyuncun niteliği evet. Ya da özelliğini belirliyordur.
Duyunç ne zaman...
Yani şey gibi düşünelim bunu. Herkes milyoner olmak istiyor. Herkes hafta evet. Sonu cumartesi günü çekilecek sayısal loto için
evet.
Şey, kolon dolduruyor.
Tamam.
Bakıldığında milyonlarca insan milyoner olmak istiyor.
Evet.
Hani siz de özel mülkiyete yönelik evet. Başka bir şey istiyor olabilirsiniz. İşte ne bileyim mesela şey istiyor olabilirsiniz. Bağdat Caddesi'nde 5 katlı bir binanız olsun istiyor olabilirsiniz. Ama bunu belki de işte yani kimsesiz çocukların yararına kullanmak için böyle bir
evet.
Amaçla evet. Çıkıyor olabilirsiniz.
Evet.
Şimdi bir tarafta milyoner olmak isteyen biri var, öbür tarafta milyoner olmak isteyen biri daha var.
Ama
hani bir tanesi başka bir şey için evet. Milyoner olmak istiyor, bir tanesi başka bir şey.
Tamam.
Orada hani amaç, araç
hani
ve duyunç.
Birincisi tamam. Şeye daha uygun. Dolaysız istenç dediği şey Hegel'in ya da soyut hak dediği şey. Yani mülkiyet istenci, çıplak mülkiyet istenci. Öteki mülkiyeti başka bir moral amaç için, iyi bir amaç için kullanmaya yönelik ve orada bir şey var. Duyunç dolaylılığı var. Duyuncun araya girmesi var. Hı-hı. Değil mi? İkinci evet, şeyde. Evet. Yine mülkiyet isteniyor. Yani evet. 5 katlı bir bina isteniyor ama orada sen evsiz çocuklara ev yapacaksın mesela. Onun için istiyorsun. Bu şey... Çıplak, dolaysız mülkiyet. Yani East India Company'nin istenci şey, birinci sınıfa uyuyor. O dolaysız ya da o soytak ya da dolaysız mülkiyet istenci. Yani mülkiyet istiyor. Kazanç olarak, kar olarak vesaire. Şey değil. Öteki mülkiyet istenci başka bir amaca yönelik mülkiyeti orada bir araç olarak kullanıyor. Onu derim. Orada duyunç kendini gösteriyor. Şimdi Amerika... Amerikan istenci ya da Avrupa istenci, yani modern istenç ortaya çıktığı zaman henüz duyunç faktörü devrede değil, öyle diyoruz. Çünkü görürüz ki Avrupalılar Afrika'ya gittiler ya da Asya'ya gittiler, oraları sömürgeleştirdiler. Sömürgeleştirmek moral olarak hiç sorgusuzca reddettiğimiz bir şey. Kolonileşmek. Yani... Koloni, Yunanlarda da yapıyorlardı biliyorsunuz kolonileri ve koloni ne demek? Bir kent yavrusunu gönderiyor başka bir yere, 10 bin, 20 bin kişilik bir nüfusunu, orada bir yerleşim merkezi, bu koloniydi. Avrupalılar öyle bir şey mi yaptılar? Belli bir ölçüde öyle, yani bir miktar nüfus gitti, yerleşti ama o nüfus şey değildi. Yunan kolonileri durumunda olduğu gibi sivil nüfus değil, askeri nüfus, iş adamları vesaire, yani doğrudan doğruya şey amaçları olan, yerleşme gibi bir amaçları birinci planda değil onlarda. Yine de o yüzden sömürgecilik şeyden ayrı, kolonicilikten ayrı bir kavram. Avrupalıların yaptığı şey o modern özgürlüğü, istenç, reformasyonla birlikte istenç gelir gelmez Avrupa'ya, Avrupalıların ilk istenç davranışları, özgür davranışları dünyayı yağmalamak oldu. Yani dünyayı talan etmek oldu. İnsanları, kaynakları vesaire. Ama buna bakarak bir şey diyemeyiz. Avrupalılar bunu yapmasalardı falan, yerlerinde otursalardı, Amerika'yı keşfetmeselerdi, Afrika'ya gitmeselerdi, Çin'i, Hindistan'ı kurcalamasalardı falan, bunu böyle düşünmenin bir anlamı yok. Ve Avrupalı bütün bu dünyaya açıldığı zaman, ilk dolaşsız istenç olarak gittiği zaman açıkça şey olarak gidiyor, açgözlülük olarak gidiyor. Yani Avrupa'nın o denizlere açılmasının temel güdüsü şey, kazanç hırsı. Orada insanlar öldürülüyor, yağmalanıyor ya da yani bir savaşta da savaşı kazanan Roma orduları, örneğin Sezar pek çok savaşı belki o amaçla yaptı. Kazanç amacıyla yapıyor. Yani maddi kazanç, özdeksel kazanç amacıyla yapıyorlar. Ve bu şey moral değil. Avrupalıların gidişi de öyle. Ancak şeyden sonra, şimdi Avrupalılar gitti, kaynakları ele geçirdiler. Ülkelerin, toprakların kendilerini ele geçirdiler. Yani örneğin Afrika'da pek çok şey kuruldu, devlet kuruldu. Bugün hepsi Afrika adlarına döndüler. Ama Zimbabwe denen yer daha önce neydi biliyor musunuz? Ya da Tayvan denen yer, Ceylan neydi? Neresiydi eski Ceylan? Bugün neresi biliyor musunuz? Burma denen yer. Ceylan muhtemelen bugün Burma. Rhodesia diye bir yer var. O şey Zimbabwe oldu diyelim. Yani Batılılar gittikleri zaman gittikleri kültür alt bir kültür, çok geri bir kültür. Doğal olarak orayı ele geçiriyorlar. Doğal olarak oranın kaynaklarını da ele geçiriyorlar. Altın, elmas ne varsa. Hatta işte doğal olarak oranın nüfusunu da köleleştiriyorlar. Çünkü özellikle İspanyolların şeyde o adalarda yani Haiti, Küba falan oralarda şeye ihtiyaçları vardı. Emeğe ihtiyaçları vardı. Oranın yerlileri yetmiyordu. Oranın emek gereksinimini karşılamak için. Onlar Afrika'dan şey yaptılar, nüfus taşıdılar oraya. 30 milyon kadar sonuçta 30 milyon kadar insan oraya götürüldü. Bir o kadarı da yolda telef oldu diyorlar. O köle gemilerinde. Çünkü şeyler, o haftalarca süren bir yolculuk. Bu eski yüksek kültürle geri kültürün karşı karşıya gelmesinin sonuçları şey. Ya başka türlü olamaz. Osmanlılar da, Türkler de ya da Müslümanlar da Hindistan'la ilişkiye girdikleri zaman orada da şey vardı. Yine aynı karşı, yani bir tarafta mitolojik bir kültür var, kast sistemi var Hindistan. Öte tarafta tek tanrılı bir inanca yükselmiş, daha yüksek bir kültür var. Bunların arasındaki etkileşim şey oldu. Farklı oldu. Yani Avrupalıların yaptığını yapmadığı şeyler Müslümanlar. Aslında Müslümanlar Afrika'da zencilerle ilişkiye girdikleri zaman da onları Avrupalılar gibi köleleştirmediler. Burada bir yerde söylüyor diye geldi. Yani Müslümanlar Afrikalılarla nasıl ilişkiye gireceğini Avrupalılardan daha iyi biliyorlar diyor ve onları eğitiyorlar esasen. Yani Avrupalılar ise şey, o istencin ham biçimiyle davranıp onları mülk olarak görüyorlar, mal olarak görüyorlar, insan olarak görmüyorlar.
Avrupalılarımızı duyunca zayıf.
Yok. Deniz yok. Yani 30 milyon insanı, 60 milyon insanı gemilere doldurup Amerika'ya geçiriyorsa Avrupalılar, burada duyunç zayıf demek bence şey, açıklamaz. Yani duyunç yapmaz bunu. Çünkü yani hayvanları bile insanlar bugün değil mi daha daha medeni koşullarda ya da daha sağlıklı koşullarda geçiriyorlar şeye bir yerden bir yere götürürken.
Uluslararası ilişkilerde duyuştan bahsetmek doğru mu? Yani çıkardan bahsedilebilir de duyuş uluslararası ilişkilerde belirleyici olabilir
güzel.
Mi?
Güzel. Evet, Bismarck şey miydi, Dünstü müydü? Yani bunlar birbirleriyle güç dengeleri yaparlarken, anlaşmalar yaparlarken, moral doğruya hizmet etmeyi mi amaçlıyorlardı yoksa kendi çıkarları için mi?
Peki. Bu adamlar
elektrikleri için mi?
Peki, şöyle bir şey soracağım, antiparantez. Bismarck yönetirken, Bismarck'ın yaptığı işi Alman halkının yapma şansı var mıydı? Almanya kendi kendini yönetebilir miydi?
Yani mümkün
değildi. Bismarck yönetecekti ya da Alman imparatoru yönetecekti ve onlar çıkar. Peki hiç moral sınırları yok mu? Yani çıkar uğruna...
Uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş, belli bir düzeye ulaşılmışsa tabii bir miktar belirleyici olabilir ama
evet.
Sonuçta işin özü çıkar. Yani duyuncumuza başvuralım. Ülke çıkarları.
Evet. Daha somut olarak örneğin Prusya'nın çıkarı neydi ya da Fransa'nın çıkarı neydi diyelim o 19. yüzyılda. Herhangi bir döneminde. Verebilirsiniz
mi? Daha fazla toprak. Daha fazla kaynak.
O dönemde özellikle Bismarck döneminde olmadı. Yani çok ciddi savaşlar olmadı ve aşağı yukarı 20 ya da 30 yıllık bir dönem var ki hiçbir savaş olmadı. Kimse genişlemeyi istemiyor. Polonya'yı yapmışlar bir şekilde denge tampon olarak almışlar. İşte Belçika sorun yaratıyor bir şeyde. Lüksemburg sorun yaratıyor. Avusturya, Bismarck yapıyor. Alman prensleri yok etmek istiyor. Yani Almanya'da feodalizmi tasfiye etmek istiyor. Ama o aşamalı adım adım giden bir iş. Yani Bismarck burada açgözlü bir şekilde Alman çıkarları uğruna her şeyi ezip geçecek bir insan gibi görünmüyor. Fransa var, onun o politik şeyi içinde, Rusya var, Avusturya var ve onlarla yani mesela barış, İtalya paylaşılacak bir nesne gibi görünüyor.
Barış olsa da zenginlik olarak değerlendiriyordu. Yani barış içinde evet. Zenginliğin artırılabileceği şey
Şeyde, Almanlar şeyde... Biraz daha açıkla, yani demek
istedim. O felsefeye göre barış içinde, zaten biraz da zenginler o sırada yapıyorlardı. Savaş zenginliği bozuyor. Dolayısıyla zenginliği yapabilmek için de barışın sürdürülmesi evet. Gerekiyor şeklindeydi.
Çıkarlar barıştan yanaydı.
Evet, çıkarlar barıştan
yanaydı. Evet, tabii. Yani herkesin çıkarı barıştan yana tabii. Ve savaş... Evet, yani devletler tamam çıkarları dikkate alıyorlar, dış politika, uluslararası ilişkiler çıkar temelinde gidiyor. Güzel, yani kimse başkasının çıkarını kendine... Eyvah, kimse çıkarına aykırı olmayı yapmaz. Ama yani çıkar, devletler arasındaki ilişkiler çıkar uğruna yapılırsa bu herkesin önüne gelen ilk fırsatta ötekinin toprağını gasp edeceği anlamına gelmiyor. Çünkü orada bir nüfus yaşıyor ve yani Almanya şimdi gidip Danimarka'nın bir bölümünü yutarsa orada Danimarkalılarla karşı karşıya gelecek. Yani böyle orada da pragmatik sınırlar var belki de insan devletlerin moralini belirliyor gibi görünen. Yani devletler, ayrıca da diyebiliriz, eğer devlet genel istenç ise, ki öyle yani Rousseau'nun tanımı geçerli diye düşünürsek, o zaman genel istencin ahlaksız olduğunu ya da duyumsuz olduğunu söyleyemeyiz. Yani devletler arasındaki ilişkiler çıkara dayanır demek değil. İşin bir bölümü yarı gerçek, öyle diyebiliriz, tam gerçek değil. Çünkü çıkarı birinci güdü olarak almak demek, ahlakı, morali silmek demek. Yani onu tali yapmak demek. Ama o zaman ahlak tali olacaksa ahlak olmaktan çıkar. Yani devletlerin olması gerekir, moral varlıklar olması gerekir. İyi ve kötüyü, hakkı ve haksızı, haklıyı ve haksızı ayırt edebilecek varlıklar olmaları gerekir. Çünkü istenç. Yani değil, doğru değil. O devletler eğer sadece çıkarlarına göre davranıyorlar dersek o zaman biraz böyle kötümser bir ya da kinik bir kuram.
Evet. Avrupa Birliği'nde
Nasıl? Yani hangi amaçla anlamadım. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği aynı şeyi taşımıyor. Hani temel gibi yok.
Farklı gruplar ama aynı amaçlar aynı yani. Hani
evet.
Güçlerini birleştirip kaynakları ve kendi aralarında adil paylaşıp diğer ülkelerde paylaşmamak.
Peki çıkar a priori kötü bir kavram mı? Yani çıkar ne olursa olsun reddedilmesi gereken bir şey.
Hayır, reddedemeyiz ki. Gerçeği reddetmiş olursun.
Evet.
Yani özgürlük gibi.
Evet, yani benim kim çıkarını, kimsenin çıkarını
ihtiva etmiyor mu?
He?
Çıkardığını ihtiva etmiyor.
Ediyor, şöyle ediyor. Bu benim çıkarıma diyorum ben ve bu doğru diyorum aynı zamanda. Duyunç girdi oraya. Yani duyuncun onayladığı bir çıkar var. Yani örneğin deniz sularını 15 milden 20 mile çıkarmak devlet olarak benim çıkarıma diyorum ve bunu doğru olarak da onaylıyorum duyuncumla ve bu bir şey çıkar kararı niye yanlış olsun?
Çıkarın ne olduğuna bağlı.
Yani daha fazla balık avlayacak benim nüfusum o sayede ya da diyelim işte petrol araması yapacak yani.
Sukukça da onaylanmalı sizin devlet.
Evet.
O isteyeceğiniz,
evet.
Devletler arası diğer isteyicilerle de onaylanması.
Tamam, onaylandı. Yani uluslararası yasalara aykırı değil diyelim. Yani çıkar kötü olmak zorunda değil. Çıkar kötü olduğu zaman, yanlış olduğu zaman, haksız olduğu zaman onda diretiyorsam ben çıkarcı olurum. Çıkarcı, kime çıkarcı deriz? Hangi karaktere çıkarcı deriz?
Başkalarının çıkarını gasp edene. Yani evet. Kendi çıkarları uğruna başkasının özgürlük gibi.
O kadar.
Özgürlük kendi başına kötü değil ama başkasının özgürlüğüne müdahale olsa kötü olur.
Doğru. Yani
aynı şey çıkar.
Evet. Çıkar kötü değil. Mülkiyet de kötü değil. Ama mülkiyet ahlaka aykırı bir güç kazanırsa ya da öncelik kazanırsa kötü olur. Çıkar da öyle. Yani çıkarcı şeye denir. Herkes yani kendi çıkarı için hiçbir sınır tanımayan, hiçbir duyunç tanımayan bencil insanlara bencillik ego bir insanın kendini düşünmesi kötü bir şey değil ama kendi egonu her şeyin üzerine koymaya başlarsan bencil olursan o zaman moral olarak yani moral bir düşüklük gösteriyorsun demektir. O özgürlük değil.
Şimdi mesela Japonya'nın balina avındaki stratejisi kimseyi takmıyor. Ben de bu kadar avlarım diyor.
Evet.
Yani şimdi orada onun çıkarı var diye dünyanın diğer
kararı... O zaman dünya ona şunu demek durumunda, sen bunu yapamazsın çünkü bu şeye aykırı, dünya ekolojisine aykırı, başka ulusların çıkarlarına aykırı, senin balina, Norveç'ten şey yapıyor, senin balina kotana şu kadar sınır getiriyoruz, buna uymak zorundasın. Uymuyorsan ceza göreceksin falan yani ama böyle bir şey yok, uluslararası istenç yok şu anda, Birleşmiş Milletler'in istenci çok zayıf.
İşte
Birleşmiş Milletler ne Kosova'ya karışabildi, ne Bosna'ya karışabildi. Evet. Seyrettiler. Yani oralarda ama yine de şey aynı zamanda da bu şey yakalandı. Karadžić falan evet. Değil mi? Milošević. Onları yapan da şey. Yine o uluslararası istenç. Demek ki gelişiyor. Uluslararası istenç. Büyüyor ve o şey zaman...
Ama realite bu. Onun yakalanmasına
evet.
Neden
oluyor.
O çıkar yüzünden mi yoksa moral sadece moral kaygılarla mı yakalandı yoksa yani orada da mı bir çıkar vardı?
Orada çıkar oluyor bazen düşmanı şey yapıyor.
Milošević yani Avrupa için utançlı. Avrupa'nın öyle bir şeyi kendi içinde üretmesi bile o Bosna olayları Avrupa için bir yüz karası. Yani orada bir çıkar olabilir mi Milošević'in yakalanması? Moral bir şey. Ya da tüzel bir karar o. Yani Avrupa Mahkemesi onu yargıladı ve mahkum etti. Bu şey değil.
Ama
Avrupa'nın...
biraz sırtları törpülemek için.
Yani törpüleniyorlar ama orada amaç şey, bir hukuk kavramını uluslararası düzlemde uygulayabilmek. Ve uluslararası tüze diye bir şeyin varlığını orada en önemli olan şey bence o. Yani yoksa...
Yani o ama işte hani uygulamada bir sürü bir denklem değişken giriyor işte.
Bencillikler, hesaplar falan giriyor. Mutlaka giriyordur. Giremiyor demiyoruz. Ama yine de Avrupa için bir başarı bu. Yani Avrupa bir savaş suçlusunu ya da bir insanlık suçu işleyeni yakalayıp, yargılayıp cezalandırabiliyorsa o zaman orada şey, artık o uluslararası tüze söz lafın ötesine geçmiş demektir. Yani Avrupa bu Avrupa'nın şeyini gösteriyor. Bunu Afrikalılar yapamazlar ya da Çinliler yapamazlar. Yani Avrupa'da şey olmuyor artık diyelim, o Sincan'da olan olaylar Avrupa'da olmuyor ama Çin'de oluyor.
Orada bir de bir şey, yani içinde komik başka bir takım hadiseler de var.
Tamam, mesela nedir onlar?
Amerika'nın bu hani ikiyüzlülüğü diyelim.
Evet.
Hani
bencilliği.
Amerikancı olduğum için söylemiyorum.
Tamam. Olabilirsin de yani şey
yok, değil, problem öyle değil. Yok değil. Hani çok objektif olarak böyle olduğu için böyle söylüyorum.
Tamam.
Mesela bakıyorsunuz adamlar Kızılderilileri katletmişler ama işte Hollywood diye bir şeyleri var, kullandıkları çok güçlü bir silahları var. Hollywood'un normalde kendi Amerikancı ideolojisini şey yapmak için, empoze etmek için kullandığı Hollywood'u bakıyorsunuz aynı zamanda gene kendisine bir eleştiri aracı olarak da kullanıyor.
Evet.
Ya, ironik bir şey. Mesela işte Samurai diye bir film çıkarıyor. Tom Cruise'un başrollerini oynadığı ve orada şeyi gözler önüne seriyor. Biz işte Kızılderilileri böyle katlettik.
Evet.
Türkiye'de buna benzer bir şey mesela mümkün değil, yapamazsınız. Hani işte Ermeni soykırım dedikleri tırnak içinde işte konuyla ilgili herhangi bir karayı gösteremezsiniz. Hani bir Yeniçeri askerinin ya da bir Osmanlı askerinin hani bir Ermeni ahalisinden birini işte kılıçtan geçirdiğini gösteremezsiniz.
Evet, bir dakika. Varsa gösterebiliriz. Yoksa zaten gösteremeyiz. Ama varsa
Ermenileri
kılıçtan geçirenler çetelerdi ve o çetelerde
var ya da yok onu tartışmıyorum.
Var olduğu kesin. Çetelerin Ermenileri kılıçtan geçirdiği ya da kitle kıyımından geçirdiği doğru. Ama çeteleri kim oluşturuyordu?
Kürt çeteler.
Amerika'nın manipülatif ne kadar gelişmişliğine burada aslında altını çizmek istiyorum. Yani
Hollywood'da hiç özgürlük dini yok mu?
Şey yapıyorlar, katlediyorlar ve ondan sonra biz bunları böyle katlediyoruz.
Hollywood bağımsız, hiç bağımsız değil mi?
Yani çok bağımsız değil.
Ama bir miktar bağımsız solcu ve bir miktar bağımsız hani öz eleştiriyi ancak öyle yapabiliyor.
Mesela Kordon'un Kılıç Balığı diye bir film çıkarıyorlar. Başrolünü şeyin oynadı, John Travolta'nın oynadı. Çok büyük prodüksiyonlarla inanılmaz paralar harcıyorlar. Orada Tom şey diyor ki, biz diyor işte diyor CIA, FBI diyor, aslında diyor terörizmi diyor dünyaya biz kendimiz yayıyoruz diyor. Bu terörizmden besleniyoruz diyor. Bir kişileri korumak için önce o şeyleri korunmaya ihtiyacı vardır diyor. Hani şunu diyor, bir Amerikan hani yapımı bir film,
evet.
Diyor ki yani biz diyor bunun şeyi, kaynağı biziz diyor, terörün kaynağı biziz diyor.
Provokatif yapıyorlar aslında, yani Türkiye için de gece yarısı ekspresi yaptı ya, Türkiye'yi tüpedir sedef gösterdiler, bunlar şey uyuşturucu kaçak diyor.
Şey konu burada Amerika'da o konular üzerine yani o tür sorunlar üzerine özgürce gidilebiliyor mu? Hollywood bunu özgürce yapabiliyor mu? Yapanlar var.
Yapanlar
kesinlikle var,
var
yapanlar. Platon mesela. Platon Müfreze diye bir film vardı.
O oluşturmak zorunda. Onu yapıyor
bence. Ayrıca Hollywood'dan başka şeyler de var. Film yapımcıları da var. Ya Hollywood'un dışında da var. Tabii. Ve bazı şey, örneğin Zeitgeist diye bir şey vardı ya da bir yapımcı var, yine bağımsız bir yapımcı, neredeyse şey, Karl Marx'ın şey gibi, oğlu gibi filmler yapıyor, Amerikalı.
Wachowski.
Kimden?
Wachowski Brothers diye bir şey var.
Fanatik Marx o zaman.
Evet, yani Amerikan düşmanı.
Kötü kaybediyor, iyi kazanıyor.
Before Vendetta diye bir film yaptı.
Eskiye göre daha özgür.
Onları Pinker mi öyle bir şey var, Robert Pinker mi? Evet. Yani Amerikalılar o konuda şeyler.
Yani çok ilginç. Hani mesela küresel ısınma konusunda da hani bakıyorsunuz dünyanın 72 ülkesi Amerika, 3 ülkesi Amerika, Japonya ve şey Çin. Dünyayı en çok kirleten ülkeler. Ama hani bakıyorsunuz her konuda baş çekiyorlar ama işte küresel ısınma ile ilgili bütün diğer ülkelere imza attırıyorlar.
Evet.
Türkiye gibi 3. dünya ülkelerine.
Evet.
Arjantin'e ona da imza attırıyorlar. Kendilerini imza attırıyorlar.
Bu ahlaksızlık.
Yani bu çok büyük bir ahlaksızlık.
Değil mi? Yani
hani, bu yine çelişkilerle...
Burada öteki uluslara da bakmak lazım. Yani Türkiye bu konuda düzgün davranacak mı? Ya da başka ülkeler, Avrupa ülkeleri düzgün davranmaya hazırlar mı, değiller mi falan?
Onlar onun mücadelesini veriyorlar.
Çin. Yani şimdi şey var, o ısınmaya karşı bir tavır var ya da bir önlem alınıyor, bir takım önlemler alınıyor işte. Motor taşıtlarının şeyini temiz, motorlarını daha temiz yapıyorlar. Rüzgar enerjisine doğru kayıyorlar falan. Yani bunlar bunlar şeye bağlı. Dünya bilincinin olgunluğuna bağlı. Yani bu dünya, gel şurada kutuptaki buzulları eritirsen 7-8 metre yükselecek deniz. Ve New York her şeyden önce yaşanmaz hale gelecek. Yani şimdi Amerika böyle bir durumda kendine zarar vermemesi gerekir ve aynı zamanda örneğin Amerika bu kirlenmeden zarar görmüyorsa ve başka uluslar görüyorsa, o zaman Amerika'nın başka ulusların gördüğü zarara duyarsız kalıp kalmayacağı konusu önemli. Yani bencil bir devlet aldırmaz ama sanmıyorum Amerikalıların şey yapacaklarını, yani o kadar duyarsız olabileceklerini.
İtalyanların nükleer atıkları mesela kazılıyor, çıkıyor.
Nereye?
Gökçeada'da.
Tabii.
Türkiye'nin adalarından birinde. İtalyan...
Evet. Bu İtalyanların ahlaksızlığını, Türklerin aptallığını gösteriyor. Yani Türkiye nükleer atık Türkiye'nin haberi olmadan geliyorsa Türkiye'ye, o gerçekten Türkler için utanç verici bir şey. Ama Türkiye daha da büyük skandalı yaşadı. Çünkü o misil Küba krizi sırasında Türkiye'de Türk devleti Amerikalıların Türkiye'de nükleer bomba yerleştirdiğini ve tuttuğunun farkında değildi. Yani bu hala bu ülkenin bilincinden kaçan bir şey. Evet.
Nasıl izin almıyorlar?
Çünkü orada Küba Amerika'nın hedefiyken Türkiye'de Rusya'nın hedefi yapıldı. Ve bunun bundan bu halkın en küçük bir şekilde bilinci bile olmadı.
Haberi yok ama yönetimdekiler bir şeyler dönüyor yani.
Onlara yansıyorsaydı halka da yansıyordu. Bu ne basın bununla ilgilendi, ne bugün bile ilgilendi.
Amerika'nın üstlerine subaylar giremiyordu yakın.
Evet.
O zaman şunu kabul ediyorsunuz. Herhalde kabul ediyoruz.
Nesnense kabul edeceğiz.
Kitlelere rağmen, topluma rağmen, bu dünya halkına rağmen birileri at oynatıyor yani meydanda.
Hani, doğru. Yani orada tabii ki o şey değil, reddedilecek
işte
bir şey değil.
İşte duyunç devlet, duyunç içeriyor mu dedik.
Yani, şöyle bir şey var.
Oralardan geldik buraya.
Tamam. Yani kitlelerle devleti yönetenler arasında
uçurum var.
Uçurum.
Yani,
eğer şimdi
yani.
Ama bu uçurum halkın kültür düzeyine ve olgunluğuna göre belirleniyor. Yani İsveçliler bakanları ve başbakanlarını seçtikleri zaman ya da parlamentolarını seçtikleri zaman onların davranışlarını yani aldıkları kararları, yaptıkları işleri herhalde Kongolu seçmenlerden daha iyi takip ediyorlar. Değil mi?
Evet.
Yani muhtemelen İsveç parlamentosu ya da İsveç hükümeti, İsveç halkının haklarını çiğneyecek bir eylemde bulunmuyor. Onlardan gizli bir takım şeyler yapmıyor. Bazı kararların %100 gizli olması gerekebilir. Yani güvenlik açısından ve halk onu kabul edebilir. Orada halkın aldatıldığını söyleyemeyiz. Yani ben sana şey konusunda, savaş açma konusunda ya da örneğin şeyler konusunda, misiller konusunda şey veriyorum. Tam güven ile eylem hakkı veriyorum. Yani bana söyle. Çünkü bana söylediğin zaman bütün dünyaya da o gizli kalması gereken bilgiyi vermiş olacaksın. Orada şey yok. Hükümetin halktan bir şey saklıyor olması gibi bir şey söz konusu değil. Yani şimdi Amerika'nın diyelim nükleer bombayı ateşlemek için kullanacak kodları kamuoyuna açıklaması gerekir mi? Gizli onlar. Ona benzer şeyler. Belki de bu son örnek biraz uygun değil ama belli noktalarda güvenlik açısından halktan bazı şeyler gizlenebilir. Bu hükümetin halkı aldattığı anlamına gelmez. Ama pek çok durumda halkın saflığı, ilgisizliği, cahilliği hükümetlerin daha rahat, daha sorumsuz davranmalarına yol açıyor ya da zemin hazırlıyor ve o da bu şey yine uzun bir konu isterseniz nokta koyalım. Saat 10:10 geçiyor.